Item 10, Halk Avcısı Jack London, sayfa 109. Konuklardan bir öfke homurtusu yükseldi. Clark inah boğulurcasına öksürmeye başladı. İhtiyar köleleri hemen sırtını yumrukladılar. Çok geçmeden soluk soluğa kendine geldi, homurtuyu kesmeleri için masadakilere elini salladı. ''Odun pahalı diye sen evinde yanan ateşi bile çok gördün.'' diye bağırdı. ''Yaşamayı bile çok gördün sen. Yaşamak pahalıya oturuyor diye yaşamın bedelini ödemek istemedin. Yarım yamalak yaşadın. Otsuz, ocaksız, yorgansız, döşeksiz bir kulübede ömür tüketmeyi yaşamak sandın.'' Havaya kaldırdığı kadehine içki koymaları için kölelerine işaret etti. ''Oysa ben gün gördüm, ömür sürdüm. Sana yük olan yaşama ben dört elle sarıldım, sıkı sıkı kucakladım onu. Evet haklısın, senin ömrün benimkinden uzun sürecek. Ama neyleyim ben böyle uzun ömrü? Soğuktan tir tir titreyen, gözü uyku tutmayan bir adam için geceler elbet uzundur. Benim gecelerim ise kıpkısa sürdü. Ama sıcacık yatağımda mışıl mışıl uyudum.'' Kadehini dikleyip boşalttı. Kölelerden birinin sarsak eli yere düşmekten kurtaramadı kadehi. Klakinah geriye kaykıldı. Göğsü körük gibi inip kalkıyordu. Onuruna kaldırılan kadehlerin boşaltılışını izliyor. Porportuka ağzının payını verdiği için kendisini alkışlayanlara belli belirsiz bir gülümsemeyle karşılık veriyordu. Bir işareti üzerine ihtiyar kölelerinden ikisi iki büklüm olan vücudunu düzeltmeye çabaladı. Ama ihtiyarcıklar çöp gibiydiler, efendileri ise iri yarı vücuduyla çam yarmasından farksızdı. Sonunda dört köle el birliğiyle işe girişti, oflaya puflaya ihtiyar reisi doğrultmayı başarabildiler. Klakinah devam etti. ''Bu ölümlü dünyaya kazık kakmak için gelmedik, hayatı yaşamak gerek.'' ''Neyse, bu gece seninle görülecek başka bir hesabımız var Porportuk. Borç yiğidin kamçısıdır derler. Beni kamçılayan da sensin. Söyle hele ne kadar borcum var sana?'' Porportuk cebini yokladı. Biraz karıştırdıktan sonra bir defter çıkardı. Kadehinden bir yudum içki çekti ve başladı. ''1889 Ağustos'unda $300 alınmış. Bunun faizi maizi ödenmemiş. Sonraki yılda $500 bir senet daha verilmiş. Bunun tutarı 2 ay sonra alınan $1000 bir borca eklenmiş. Gelelim bundan sonraki senete.'' Klakinah kendini tutamadı. ''Bırak şimdi senedi sepeti.'' diye bağırdı. ''Bu adı batasıca senet sepet işleri başımı döndürüyor benim. Kafam allak bullak oluyor. Sen toplamı söyle, toplamı. Toplam düz hesap ne tutuyor?'' Porportuk defterine bir göz attı. Kılı kırk yaran bir titizlikle tane tane okudu. ''$15,967.75.'' Klakinah, ''16.000 de şuna olsun bitsin.'' dedi önemsemez bir tavırla. ''16.000, kesirli sayılar, oldum bittim bunaltmıştır beni. Şimdi de seni bu yüzden çağırtmıştım. $16,000'lık yeni bir senet hazırla imzalayayım. Faiz işlerine pek aklım ermez. Dilediğin kadar faiz ekle. Öbür dünyada ödenecek diye de bir kayıt düş. Kızılderililerin Manitosu huzurunda büyük ateş önünde buluştuğumuz zaman ödenecektir değil mi? Senedi o zaman ödeyeceğim. Sözüm sözdür. Klakinah'ın sözü sözdür.'' Porportuk afallamış, ağzı bir karış açık kalmıştı. Kahkahalardan kırılıyordu ortalık. Klakinah elini kaldırdı. ''Hayır.'' diye bağırdı. ''Şaka maka ettiğim yok, çok ciddiyim. Seni bu yüzden çağırttım Porportuk. Hadi yap senedi.'' Porportuk, ''Öbür dünyayla alışverişim yok benim.'' dedi. Klakinah sordu. ''Ne yani? Yoksa Manito huzurunda benimle karşılaşacağını aklın kesmiyor mu?'' Sonra hemen ekledi. ''İyi ama ben mutlaka orada olacağım.'' Porportuk öfkeyle kestirip attı. ''Öbür dünyayla alışverişim yok dedim sana.'' Ölümün eşiğinde can alıp vermekte olan adam içten bir şaşkınlıkla aval aval baka kalmıştı. Porportuk, ''Öbür dünyaya aklım ermez benim.'' dedi. ''Gidip de dönen mi var? Benim işim dünya işi.'' Klakinah'ın yüzü aydınlandı. ''İşte bu o uzun gecelerde dona titreye uyuduğun için böyle.'' diyerek güldü. Bir süre düşünüp taşındı ve sonra ''İlle de bu dünyada ödensin diyorsun öyle mi?'' dedi. ''Eh ne yapalım? Elimde kala kala bir bu ev kaldı. Bari oldu olacak bunu da al. Al ve senedi de şu mumun alevinde yak gitsin.'' Porportu ''Püf desen yıkılır bu ev.'' dedi. ''Hem borçlarının yanında devede kulak kalır bu.'' ''Peki Twisted Salmon'daki maden ocaklarına ne dersin?'' ''Peh, aklı olan 5 para vermez onlara.'' ''Hımm, ya koyu kuk gemisi, yarı hissesi benimdir.'' ''Oho, Yuko'nun dibini çoktan boyladı o.'' Klaki Nah'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Sahi be, aklımdan çıkıvermiş. Öyle ya, geçen ilkbaharda buzlar çözülünce batmıştı.'' Derin derin düşünmeye koyuldu. Herkes kadehleri bırakıp kulak kesilmişti. Dudaklarından dökülecek sözlere. ''Anlaşılan gırtlağıma kadar borca batmışım. Hem de bu dünyada ödeyemeyeceğim kadar büyük bir borca.'' Porportuk başını salladı. Masanın öteki ucuna kaçamak bir bakış fırlattı. Klaki Nah, ''Demek ki Porportuk sen hiç de açık göz bir iş adamı değilmişsin.'' dedi. Porportuk saygısız bir tavırla cevabı yapıştırdı. ''Amma da yaptın ha. Kim demiş? Henüz ilişilmemiş bir malım var.'' Klaki Nah ''Deme!'' diye bağırdı. ''Demek el sürülmemiş bir malım var ha? Söyle öyleyse ne olduğunu. Verdim gitti, borcu harcı hemen kapatalım.'' Porportuk el suyu gösterdi. ''Nah, işte şuracıkta duruyor.'' Klaki Nah anlayamamıştı. Masadakilere doğru bön bön baktı. Gözlerini ovuşturup bir daha baktı. ''Kızını diyorum, kızını. Yani el suyu. Ben onu alırım. Senin de borcun morcun kalmaz.'' ''Senedi de aha şu mumun alevinde yakıveririm.'' Klaki Nah'ın geniş göğsü şişti şişti ve gök gürültüsü gibi bir kahkaha savurdu. ''Ha ha ha, çok şakacısın sen ha. Ersu'nun anası yaşında kızı kısra ve de buz gibi bir yatağı olan sen ha. Bak hele, bir yaşıma daha girdim. Ha ha ha.'' Tıkanırcasına öksürmeye başladı. İhtiyarcıkları hemen sırtını yumrukladılar. diye yeniden başladı. Yeni bir kahkaha tufanıyla sarsıldı. Porportuk içkisini içiyor, masadaki yüzleri süzerek sabırla bekliyordu. Bir süre sonra ''Şaka filan yapmış değilim.'' dedi. ''Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor, ne söylediysem bilerek söyledim.'' Klaki Nah ayıldı. Kahkaha ve öksürük nöbeti dindi, gözleri çakmak çakmak oldu. Kadehini almak için uzandı ama yetişemedi. Kölelerden biri kadehi eline tutuşturdu. İhtiyar adam kadehi kavrar kavramaz kaldırıp Porportuk'un suratına fırlattı. Klaki Nah avlarının üstüne atılmak için zincirlerini zorlayan köpekler gibi sabırsızlanan konuklarına dönerek ''Atın şu herifi dışarı!'' diye kükredi. ''Karların içinde yuvarlayın!'' Öfkeli kalabalık bir anda ayaklandı. Tefeciyi yaka paça kapı dışarı etti. Derken ihtiyar adam kendisine destek olup ayağa kaldırmaları için dört ihtiyar köleye işaret etti. İhtiyar şef kadehini o sırada içeri girmekte olan öfkeli kalabalığa doğru kaldırarak bir insanın sımsıcak yataklarda geçirdiği kısacık gecelerin onuruna içilmesini diledi. Klaki Nah'tan kalan mirasın sayım dökümü uzun sürmedi. Elsu, Tommy'yi pazar yerinde yazıcılık yapan ufak tefek İngiliz'i bu iş için yardıma çağırdı. Borçlardan, ödeme süresi dolmuş senetlerden, ipotekli mallardan, 5 para etmeyen kıvır zıvırdan başka bir şey yoktu. Senetler ve ipotekler hep Porportuk'un adına düzenlenmişti. Faizleri hesaplarken Tommy habire ''Vay hırsız herif, vay!'' diye omurdanıyordu. Elsu sordu ''Yani bu bir borç değil mi Tommy?'' ''Tommy ne borcu, düpedüz hırsızlık bu.'' dedi. Kız diretti. ''Ne olursa olsun borç borçtur.'' Kış gelip geçmiş, ilkbahar başlamış ama Porportuk'un borcu ödenmemişti. Adam 2'de 1 el suğunun karşısına çıkıyor ve babasına yaptığı öneriyi ona da tekrarlayarak borcun kapanması için başka çıkar yol olmadığını söylüyor, türlü türlü diller döküyordu. El suğunun aklını çelmek için gelirken yanında sihirbazlar getiriyordu. Adamlar da kıza eğer borcu ödenmezse babasının öbür dünyada çekeceği sonsuz çileyi ballandıra ballandıra anlatıyordu. Sonunda El su kesin yanıtını verdi. ''Bir çift sözüm var sana.'' dedi. ''Bir, çatlasan da patlasan da senin karın olmayacağım. Bunu hiç aklından çıkarma. ve de kendi kendine gelin güvey olma. İkincisi, son meteliğine dek ödenecektir 16.000 doların. Porportu hemen düzeltti. 15.967 dolar 75 sent. Ensu, babam 16.000 demişti. Alacağını alacaksın dedi. Nasıl? Orasını bilmem ama ne pahasına olursa olsun bir çıkar yol bulacağım. Hadi git şimdi ve başımın etini yemek için vırt zırt karşıma dikilme. Eğer dikilecek olursan... Uygun bir ceza bulmak için durakladı. Dikilecek olursan ilk kar düşer düşmez karların içinde yuvarlayacağım seni. İlkbahar ağır aksak süre dursun Ensu aldığı kararla tüm ülkeyi şaşkına döndürdü. Söylenti Yukon ırmağı boyunca yayıldı. Çilkut'tan Delta'ya, köyden köye, dilden dile aldı yürüdü. En kuytu köşelerde bile sözü edilir oldu, işitmeyen kalmadı. Artık herkesin dilinde aynı laf dolaşıyordu. Klaki Nah'ın kızı Ensu, Haziran ayında ilk son balığı tutulur tutulmaz, Porportuk'a olan borçlarını ödemek için kendisini açık arttırma ile satışa çıkaracaktı. Kararından caydırmak için kıza ne yapıldı ne söylendiyse kâr etmedi. St. George misyoneri karşı çıktı ama kızın yanıtı şu oldu. Yalnız Tanrı borçları öbür dünyada ödenir. İnsanın insana olan borcu bu dünyada ödenmelidir. Akun da ayak diredi ama onun da aldığı karşılık şu oldu. Seni çok seviyorum Akun. Gel gelelim insanın onuru yanında sevginin lafı bile olmaz. Onur aşktan daha değerlidir. Ben babamın kemiklerini sızlatacak bir insan mıyım? Haberi işitir işitmez ilk gemiyle ta Holy Cross Manastırı'ndan kalkıp soluğu Tanansa Station'da alan rahibe Alberta da söz geçiremedi. Ensu, babam şimdi sonsuz ve sık ormanlarda perperişan dönenip duruyor dedi. Ta ki borçları ödeninceye dek başıboş ruhlarla birlikte ortalıkta feryat figan edecek. Yalnız ve yalnız borçları ödendikten sonradır ki Manitou'nun evine girebilecek. Rahibe Alberta sordu. Yani sen de Enikon'a inanıyorsun buna öyle mi? Ensu, bilmem ki dedi, babam bu kanıdaydı. Rahibe Alberta kuşkulu kuşkulu omuz silkti. Ensu devam etti. Belki de neye inanmışsak onlar gerçekleşecek. Olur ya, niçin olmasın? Sizin için öbür dünya cennet ile tıngırdayan harpler olsa gerek. Çünkü siz bunlara inanıyorsunuz. Babamın öbür dünyası da olsa olsa herkesin yiyip içip eğleneceği bir sofra, Tanrı ile karşı karşıya oturabileceği büyük bir ev olsa gerek. Onun öbür dünyası buydu. Rahibe Alberta, ya seninki diye sordu. Ya senin öbür dünyan nasıl bir yer? Ensu bir an bocaladı sonra. Ben ikisine de gitmek isterim dedi. Orada hem babamı hem de sizi görmek isterim. Arttırma günü gelip çattı. Tanana Station'a akın akın insanlar gelmişti. Her yılki geleneğe uyan kabileler ilk son balığı akınını görmek üzere bir araya toplanmıştı. Oyunlar, eğlenceler, alışveriş ve dedikodu ile oyalanıyorlardı. Kızılderililerin dışında her zamanki serüven avcıları, tacirler, altın arayıcıları gelmişti. Bunlardan başka yalnızca bu garip açık arttırmaya duydukları ilgiden ötürü oraya üşüşmüş bir yığın beyaz adam vardı. İlkbahar pek nazlı geçmiş, bu yüzden de son balığı akını gecikmişti. Bu gecikme açık arttırmaya olan ilgiyi körüklemiş, o günü herkes iple çeker olmuştu. Arttırma güne Akun durumu adam akıllı gerginleştirdi. Delikanlı büyük bir kararlılıkla herkesi uyarmıştı. Canından bezmiş, eceline susamış bir kimse varsa gelsin de Ensu'yu satın alsın bakalım demişti. Ve kim olursa olsun onu hemen oracıkta geberteceğine and içmişti. Bunu nasıl yapacağını belirtmek için de elindeki Winchester'i gösterip sallamıştı. Ensu delikanlıya ateş püskürdü ama sözleri Akun'un bir kulağından girip öbüründen çıktı. Konuşmaya bile yanaşmadan fişek almak için doğruca pazarın yolunu tuttu. İlk son balığı akşamleyin saat 10'da yakalandı ve arttırma gece yarısı başladı. Mezat yeri Yukon kıyısındaki bir tepenin üstündeydi. Güneş kuzeyde ufuk çizgisinin hemen altındaydı. Gökyüzü puslu kızıl bir renk almıştı. Tepedeki mezat yerinde bir masa ile iki iskemlenin çevresinde iğne atılsa yere düşmeyecek kadar büyük bir kalabalık birikmişti. Ön safta bir alay beyaz adamla birkaç kabile şefi yer almıştı. Akun apaçık görülecek şekilde elinde tüfeğiyle en önde bir yerde dikiliyordu. El Suud'un isteği üzerine açık arttırmanın yönetimini Tommy üstlendi. Ama açış konuşmasını kendisi yaptı. Satışa çıkarılan malın özelliklerini bir bir sayıp döktü. Bir kabile reisinin kızına yaraşır kızılderili giysilerine bürünmüştü. Vahşi güzelliği de bakanların yüreğini titretiyordu. Alıcıların alıcı gözüyle bakabilmeleri için iskemlelerden birine çıkıp ayakta dikildi. ''Var mı beni satın almak isteyen?'' diye sordu. ''Şöyle bir bakın bana. Yaşım 20. Kızı olan kızım. Beni satın alana iyi bir karı olacağım. Eğer o beyaz bir adamsa ben de beyaz kadınlar gibi giyinip kuşanacağım. Eğer kızıl derliyse...'' Bir an durakladı. ''Bir skuav gibi giyineceğim. Giysilerimi kendim dikerim. Elim iğne iplik tutar. Dikiş nakış bilirim. Çamaşır yıkarım, yama vururum. Bilmediğim iş yoktur.'' Holy Cross Manastırı'nda 8 yıl okumuşluğum var, çalgı çalabilirim, hesaptan kitaptan anlarım, az buçuk da cebir bilirim, azıcık. Kim en çok arttırırsa ona satılacağım ve bir satış sözleşmesi yapacağım. Ha sahi, az kalsın unutuyordum, sesim kadife gibidir, güzel şarkı söylerim. Ömrümde hastalık nedir bilmedim, kilom 65, babam sizlere ömür, başka da kimim kimsem yok. Evet, var mı beni almak isteyen?
Ateşli gözlerle meydan okurcasına baktı kalabalığa ve yere indi. Ama Tommy'nin isteği üzerine yeniden çıktı iskemlenin üstüne. Tommy de öteki iskemleye tüneyerek açık arttırmayı başlattı.
El Suud'un çevresinde babasının 4 emektar kölesi durmaktaydı. Yaşlılıktan tiridi çıkmış 2 büklüm ve bitkin veli nimetlerine bağlı ahir zamanlarındaki yeni yetmelerin bu akıl sır ermez işlerine kayıtsızca bakan günlerinin epey gerisinde kalmış eski topraklardı bunlar. Topluluğun önünde yukarı Yukon dolaylarındaki gelme çok sayıda Eldorado ve Bonanza kralı vardı. Onların yanı başında ise hastalıktan yamru yumru olmuş, vücutlarını ancak koltuk değnekleriyle ayakta tutabilen 2 altın arayıcısı duruyordu. Ortalarda ta yukarı Tanana'dan gelip kalabalığa karışmış olan kartal bakışlı bir kızıl derili kadın, kıyı bölgesinden bir Sitkalı, La Barge gölünden gelme bir 3 kağıtçı, biraz ötede yarım düzine Kanadalı Fransız gezginci hep bir araya toplanmıştı. Açık arttırma yavaş başladı. Sitkalı o yerenin yabancısıydı. Yarım saat önce gelmişti. İşin öncesini bilmediği için bol keseden $100 diye ciyakladı. Ama Aku'nun tüfeği kendisine doğrulttuğunu görünce yüreği ağzına geldi. Arttırma ağır ilerliyordu. Tozi Kakat Kızılderililerinden bir dümenci $150 dedi. Yukarı bölgelerde dikiş tutturamadığı için postu oralara seren bir kumarbaz fiyatı $200 yükseltti. El Suud'un ağzını bıçak açmıyordu. Bu mızmızlık onuruna dokunmuştu. Kalabalığa daha ateşli, daha korkusuz gözlerle bakıyordu şimdi. Derken seyirciler arasında bir dalgalanma oldu. Porportu kalabalığı ite kaka ön sıralara doğru ilerliyordu. Yüksek sesle $500 dedi. Seyircilerde bıraktığı izlenimi görmek için kibirli kibirli çevresine baktı. Zenginliğini bir tokat gibi kullanarak arttırmada kendisiyle yarışmaya yeltenecek olanları daha ilk ağızda sindirip sersemletmek istiyordu. Gel gelelim gezgincilerden biri kor gibi yanan gözlerle El Suud'u tepeden tırnağa süzdü ve sonra fiyatı $100 arttırdı. Porportuk hemen atıldı. $700! Gezginci de aynı hızla karşılık verdi. $800! Porportuk bir zenginlik tokadı daha savurdu. $1200! Gezginci bozguna uğramıştı. Umutsuzca kabuğuna çekilip sustu. Arttırmak için kimseden ses çıkmıyordu. Tommy alıcıları kızıştırmak için habire çene patlatıyordu ya, durum değişmiyordu. Bunun üzerine El Suud Porportuk'u uyardı. Paracıklarını boş yere saçıp savurma Porportuk, söylemiştim sana. Seninle asla evlenmem demiştim, unutma. İhtiyar adam, sen de unutma ki bu bir açık arttırmadır dedi. Senetli sepetli satın alacağım seni. Parayı veren düdüğü çalacak. $1200 ediyorsun, ucuza gidiyorsun.
Tommy hem de sudan ucuza diye bağırdı. Arttırmayı ben yönetiyorsam ne yapalım yani? Mezatçıysam mezatçıyım, bal gibi ben de arttırabilirim. 1250'ye yükseltiyorum.
Porportuk 1400 dedi.
Tommy El Su'ya döndü. Dünya aret bacımsın diye fısıldadı. Kardeş olarak alacağım seni kendime. Ve sonra bağırdı 1500. Fiyat 2000'e ulaşınca El Dorado kurallarından biri katıldı arttırmaya. Tommy aradan çekildi. Porportuk zenginlik tokadını üçüncü kez savurdu ve tam 500 dolarlık bir artış yaptı. Ama bu davranışı El Dorado kralının gücüne gitti. Tepesi atmıştı adamın. Ne yani? Kuru gürültüye papuç mu bırakacaktı? Hemen cevabı yapıştırdı ve bir 500 dolar da o çıktı. Şimdi 3000 dolara fırlamıştı El Su'nun fiyatı. Porportuk 3500'e yükseldi. Karşılık olarak El Dorado kuralı 1000 dolar birden arttırınca başından aşağı kaynar sular dökülür gibi oldu. 100 dolar daha çıktı. Kralın 1000 dolarlık bir tokatla cevap vermesi karşısında burnundan solumaya başladı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 121.